Ayrım 8. Kendimle konuşmalar. Erdal Özyol. Sayfa 116. Ölçülü olmak. Bütün toplumlarda sınırsızlık kavramı başlangıç ve bitiş noktaları belli olmayan manasında kullanılır. Düşüncelerimizi davranışlarımıza, yani fikirlerimizi eylemlere dönüştürdüğümüzde bu davranış ve eylemlerin hiç mi sınırının ve ölçüsünün olmaması gerekir. Belki de kendimizi sınırlamanın zamanlamasını ve aşamasını iyi ayarlayamamaktan kaynaklı ölçüsüzlüklerin nedeninin planlayamamaktan kaynaklı olduğunun farkına varıp bu konudaki duruşumuzu tekrar tekrar gözden geçirebiliriz. Yaşam kesitimizde sık sık muhatap olduğumuz veya bizzat paylaşım gösterdiğimiz komşu, arkadaş, dost, eş vesaire gibi insanları muhatap olmak zorunda bıraktığımız, bize göre sıradan olduğu için üzerinde durulmasına ve düşünülmesine gerek bile olmayan sözler veya davranışları, halbuki toplum hayatının temeli olan iletişim ve paylaşım kökünden sarsan davranışları, günlük yaşantımızdan kesitlerle örneklendirerek konuyu önemseyenlerin dikkatine sunmak istiyorum. Arkadaş ortamındasınız, sizin veya ortamda bulunan herhangi bir arkadaşınızın yaptığı espriler o an ortamda bulunan kimseyi güldürmüyor. Ama insanların sıkılmalarına aldırış etmeden kendinize göre espri olduğuna inandığınız fıkrayı veya alıntıyı aktarmaya devam etmekteki ısrarınız tamamıyla bir ayarsızlıktır. Bir sıkıntınızı ya da paylaşmanız gerektiğine inandığınız bir sorununuzu, mutluluğunuzu ya da herhangi bir konuyu anlatmaya gerek duyduğunuzda paylaşmak istediğiniz kişinin zamanı uygun olup olmadığı, bulunduğu ortamın elverişli olup olmadığı, ruh halinin durumu vesaire sizin için hiç mi hiç önemli değildir. Önemli olan kendi sıkıntılarınızın veya anlatmak gereği duyduğunuz konuların her şeyden daha önemli olduğu konusunda tereddütsüz kendi kendinizle hemfikir olmanızdır. Bu tip saplantılı fikirlerden ve öncelik sıralamalarınızdan vazgeçmek, bir başka deyişle ölçüsüzlüğünüzden uzaklaşmak herkesin yararına olacaktır. Çoğu zaman çok yakın arkadaşlar arasında bel altı konuşmaların dozajın ayarlanmamasından kaynaklı gerilimlerin olanca olumlu atmosferi bir anda dağıtarak çoğu zaman ilişkilerde geri dönülmez sorunlara yol açtığına şahit oluruz. Espri diyerek yaptığımız bel altı konuşmaların iletişimde önüne alamadığımız ölçüsüzlüklere yol açarak 40 yılda kurulan dostlukları birkaç dakikada nereden nereye getirdiğine hepimiz şahit oluruz. Akşam eve geldiğimizde her akşam televizyonun karşısında 4 veya 5 saatimizi acımasızca harcarız. Kafamız bazen saçma sapan televizyon programlarındaki dizi veya tartışma konularıyla dolar. Hatta kendi önceliklerimizi bırakırız ve programlardaki dizilerde çözülemeyen sorunların nasıl aşılacağı konusunu öncelikli gündemimiz yaparız. Bir de bakmışız, gece yarısı olmuş, koltuğa sızmış kalmışız. Ev ahalisinden birileri bize seslenir veya usulca dürterek uyandırır. Yığıldığımız koltuktan kalkar, uyumak için yatak odasına gideriz. Koltuktan kalkıp yatak odasına gittiğimiz kısacık zaman aralığı içerisinde kendimize kızdığımızı ve plansız bir akşama yine acımasızca imza atmanın dayanılmaz hafifliğini yaşadığımızı sesli veya mırıldanarak söylenir dururuz. Bu durum aslında zamanımızı planlı kullanamamakla ilgili ölçüsüzlüğümüzdür. Güzel geleneklerimiz vardır. Bazı akşamlar komşumuzu, iş arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı misafir olarak çaya ya da yemeğe davet ederiz ya da ailece biz onlara çaya veya yemeğe davetli oluruz. Buraya kadar her şey güzel. Çoğu zaman misafirliklerde bizlerin veya misafir olarak evimize gelen dostlarımızın misafirlikte geçirilecek süreyi abarttığı çok olmuştur. Bunda ilk bakışta bir sıkıntı görünmeyebilir ama günümüzde eşlerin çalıştığı ve çocukların okulu düşünülürse, özellikle de hafta içi yapılan akşam misafirliklerindeki süre ayarsızlıkları üzerinde toplumca hepimizin durması ve etraflıca düşünmesi gerekir. Makul süreli misafirlikler kıymete değerdir. Özellikle de ülkemizde futbola olan ilginin çok fazla olduğunu bilmeyen yoktur sanırım. Arada bir tuttuğumuz takımın maçları için statlara gitme kararı veririz. Futbol maçlarında çoğumuzun şahit olduğu, zıvanadan çıkmış fanatik taraftarların ağzından çıkanları kulakların duymadığı konusudur. Hakemden başlayarak, rakip takımın futbolcularına, rakip takımın taraftarlarına, bazen de skor aleyhte ise kendi takımının futbolcularına ağza alınmayacak sözleri sarf etmek ölçüsüzlüğün daniskası değil midir? Evde otururken, yemek yerken veya çay içerken, aslında televizyon programlarındaki bir konuya dair, bu konu çocuğun okul sorunu veya babanın iş sorunu vesaire ilgili olabilir. Anne ve babamız arasında başlayan sözlü atışmanın kısa süre içerisinde ciddi bir sataşmaya dönüştüğüne şahit oluruz. İşte sonu tam bir hayal kırıklığıdır. Görüldüğü üzere aile bireylerimiz arasında ilişkilerin çoğu zaman pamuk ipliğine bağlı olduğunu görmek hayalci bir beklenti değildir. Ölçüyü kaçırmamak gerekir. İş yerimizde çalışmasından memnuniyet duyduğumuz ve kişiliğini, karakterini çok beğendiğimiz çalışmalarımızı sırf aldığı işin üstesinden geldiği için veya bu çalışanımızın üstlendiği iş itibariyle bizlerin gözünün arkada kalmayacağını düşündüğümüzden olsa gerek, personelimize taşıyacağından, yapacağından fazla iş veririz. Bizim tarafımızdan yapılan bu bencillik kokan ölçüsüzlük, sevdiğimiz ve övgüyle bahsettiğimiz çalışanımız nezdinde bizleri ne duruma düşürür? Biraz da buna kafa yormak gerekir. Aldığımız maaş veya kazanç bellidir. Aylık ortalama kazancımız ortadayken, aşağı yukarı sabit harcamalarımızı da biliyorken, parasal karşılığı olmadığı halde, özellikle de kredi kartlarımızla abartılı harcamalarda bulunarak ipin ucunu kaçırırız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak bazen işimize gelmez veya bizleri sıkar. O zaman yorganı büyütmeyi denemek daha mantıklı değil midir? Okullarda her eğitim öğretim döneminden başlayarak ders başı yapılalı haftalar olmasına rağmen bir bakarız, ya çocuğumuzun, ya öğrencimizin, ya da okuldaki arkadaşın çocuğunun devletçe ücretsiz verilen ders kitapları halen öğrencinin eline ulaşamamıştır. Çocuk ders yapamıyor. Arkadaşlarına sene başında verilen ders kitaplarından ana depoda kalmadığı için okulda azımsanmayacak sayıda öğrenciye kitap verilmediği halde doğal olarak öğretmen sınıfta kitabı olan öğrencilerle rutin olarak dersini işlemeye devam ediyor ve ev ödeni vermeyi ihmal etmiyor. Özellikle de ilkokullarda bu durum çocuklarımızda kompleks davranışların gelişimine katkı sunar. Bu öğrencilerimiz nedeni ne olursa olsun kısa süreli de olsa kendini dışlanmış hissedebilir. Büyükler olarak bizlerin daha komplike düşünüp kaş yaparken göz çıkarmamaya gayret göstermesi ölçülü bir yaklaşım olacaktır. Sabah erkenden işe gideceğimizi bile bile gece 2'ye veya 3'e kadar oturmakta ısrar etmek ve devamında sabah uyanamamak, işe geç kalmak veya sabah zor bela uyandığımızda uykusuzluktan kaynaklı baş ağrısı, yorgunluk, keyifsizlik vesaire. İşin garibi bir sonraki gün veya birkaç gün sonra aynı zulmü vücudumuza veya beynimize tekrar yaşatma gafleti. Araba kullanırken solumuzdan veya sağımızdan bizi geçen bir başka arabada radyo veya CD çaların sesinin sonuna kadar açık olduğunu duyarız. Biz kendi arabamızda, yayalar yollarda ve kaldırımlarda bu yüksek sesten rahatsız oluruz. Bazılarımız bu insanların etrafına rahatsızlık vermeyi meslek haline getirdiğini düşünür. O ölçüsüzce davranışları sergileyen insanları cahillikle suçlarız, eğitimsiz deriz, kültür fakiri deriz. Ama bu yüksek sesten rahatsız olmaya devam ederiz. Bizlerin üzerlerine düşen sadece kendi kendimize o insanları aşağılamak veya eleştirmek olmamalıdır. Fütursuzluk yapan o şahısları uyarma veya ilgili yerlere şikayet etme konusunda üşengeçlik gösteririz. Şimdi soruyorum, yüksek sesle şarkı dinleyerek etrafına rahatsızlık veren insanlarla onları uyarmak ve ilgili yerlere şikayet etmek konusunda üşengeçlik gösteren bizler arasında ne gibi bir fark vardır? Aslında iki yaklaşım tarzı da ölçüsüzce davranışa birer örnektir diyebiliriz. Çalışanların, öğrencilerin bir hafta sonları vardır. Hafta sonlarında dinlenirler. Cuma günü olur, tam dinlenme modundayken insanlar, komşu kimin umurunda, akşam başlar çalgı çengi. Mahallede o hafta sonu düğün vardır. Mahalle arası yapılan düğünler, pazar günü gece 12'ye, 1'e kadar sürer. Evde hafta sonunu dinlenerek geçirmek isteyen, küçük çocuğunu uyutmak isteyen, hastası olan, uyku problemi olan insanlar için o hafta sonu zehir olmuştur. Her evin içinde farklı farklı hikayeleri aldırmadan vur patlasın, çal oynasın, bu durum empati kültürüne ne kadar uzak olduğumuzun göstergesidir. Ölçüsüz davranışlarımızın tavan yaptığına önemli bir örnektir. Bazı öğretmenlerimizin derslerde sadece monolog yöntemini kullanarak dersi öğrenciler açısından çekilmez hale getirmesi bir parça ölçünün ucunu kaçırması gibi yorumlanabilir. Bazı öğrencilerin de derste gevezelik yapmayı alışkanlık haline getirmelerinin dersin işleyişine verdiği zarar ölçüsüzlüğün boyutlarını gözler önüne sermesi bakımından önemlidir. Taze olsun diyerek aşağı yukarı günlük ekmek alırız. Bunda görüldüğü üzere herhangi bir sıkıntı yoktur. Ya sonrası? Eğer aldığımız ekmekten daha az tüketiyorsak ve ertesi gün alışkanlığımızdan kaynaklı veya damak tadımızla alakalı olarak yine taze ekmek alıyorsak, bu bir önceki günden kalan ekmeklerin ziyan olacağı anlamına gelmektedir. Bunu bir defa yaparsak fazla bir sıkıntı olmaz. Ama bunu alışkanlık haline getirirsek ölçüyü tutturamamaktan kaynaklı israfın boyutlarını sizlerin takdirine bırakıyorum. Evimizin, iş yerimizin dibinde bulunan bakkaldan, manavdan alışveriş yapmak için, iki kapı ötemizdeki komşumuzu ziyarette bulunmak için, hatta sabah sporu yapmak için bir kilometre uzaklıktaki koşu parkuruna yürümek yerine devamlı surette arabayı tercih ederiz. İşin özü, en kısa mesafelere dahi çoğu zaman arabamızla gitme alışkanlığı sadece kendi bütçemize değil, çevreye ve ülke ekonomisine büyük zararlar vermektedir. Bunu unutmanın veya göz ardı etmenin ölçüsüzlüğünü sırtımızdan atmamız gerekir. Dişlerimizi fırçalamamak, düzenli saç tıraşı olmamak, ayakkabımızı düzenli boyamamak, kumaş pantolonumuzu düzenli ütülememek, düzenli banyo yapmamak, insanın sosyal bir varlık olması için çevresiyle olan bağlarını sıkı tutması ve kendine ve çevresine iyi davranması gerekir. Temiz insan, düzenli insan çevresinden saygı görür. Her insan çevresinde olup bitene duyarlı olmalı ve paspal dolaşma ölçüsüzlüğüne kapılmamalıdır. Tiyatrolarda ve sinemalarda seyir anında küçük harflerle yorumlar yapmak veya gaza gelip özellikle de sinemalarda ve tiyatrolarda beğendiğimiz bir aktörün veya sanatçının o anki rolünden kaynaklı bir hareketini kendimize tutamayarak alkışlamak. Tiyatroda yahut sinemada sadece biz varız da bize özel bir matine düzenleniyor edasına kapılıp ölçüsüz çıkışlarımızın diğer seyirciler arasında uyandıracağı rahatsızlığın boyutunu tariflemeye ölçü birimlerinin yetmeyeceğini söylemek gerekir. Apartman dairesinde yaşayanların en azından bir kısmı daire kapısının önüne vakitsiz şekilde saatler öncesinden çöp poşetleri bırakırlar. Aynı uygulama müstakil evlerde oturanlarda ise saatler öncesinden çöp toplama noktalarına çöp poşetlerinin bırakılması şeklinde gerçekleşir. Çöp poşetin içinde dahi olsa çoğu zaman bırakıldığı yerde sızar, kokar, kötü görüntüye sebebiyet verir ve sağlığımızı tehdit eder hale gelebilir. Bu ölçüsüzce davranışı neden yaptığımızı anlamak çok zor olmasa gerek. Toplumda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma gibi kanayan bir yara vardır. Bilmediğimiz ama öğrenme gereği dahi duymadığımız konularda ölü evinde yasçı, düğün evinde tefçi oluruz. Davranışımızdaki bu bozukluk toplumun kılcallarına sirayet eden ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklara sebebiyet verebilir. Bu ölçüsüzlüğümüzü acilen gözden geçirmek hem kendi faydamıza olacaktır hem de aidiyet duyduğumuz toplumun faydasına olacaktır. Hayatımızda yol arkadaşımız olmuş, bazen sırtımızı yasladığımız, bazen sırlarımızı paylaştığımız, bazı konuları sadece onunla konuştuğumuz, kahkaha attığımız ve sarmaş dolaş olduğumuz, onunla beraber dışlandığımız veya yorulduğumuz, nefret edilen olduğumuz o ölçüsüzce davranışlarımız yok mu? Bizlere sıradan gelen, özümsediğimiz, içselleştirdiğimiz ölçüsüzlüklerimiz aslında birden yakamızdan düşmesi gereken baş belalarımız oluverir. Ölçüsüzlüklerimizin sarmaladığı dünyamızda hemen oracıkta ölçülü insan olmayı becermeye çalışmak tamamıyla bir kandırmacadan ibarettir. Şunu da unutmamak gerekir. Ölçülü olalım derken ölçüyü kaçırmamaya da özen göstermeliyiz. R kompleks davranış. Geçenlerde değerli dostum ve öğretmen arkadaşım Özer Yılmaz ile sohbet ederken kişisel gelişim ve sosyal başarı türünde kitapların yazarı olan Mümin Sekman'ın Her Şey Beyinde Başlar adlı kitabından bahsetme fırsatı bulduk. İşin doğrusu Mümin Sekman'ın kitaplarının tümünü okuyan sevgili arkadaşımın anlattıklarından etkilenmediğimi söylemek yalan olur. Sohbet sonrasında ilk gördüğüm kitap evinden Mümin Sekman'ın Her Şey Beyinde Başlar adlı kitabını alarak okumak oldu. Kitabın fiyatının herkese uygun olduğunu söyleyebilirim. Kitaptaki alıntılar eşliğinde konuya başka bir pencere açma fikri benim için önemlidir. Kitapta dikkatimi çeken en önemli kavram R kompleks davranışları içinde barındıran tespit ve araştırmalardı. İşin içinde beyin varsa bilimsel araştırma ve veriler ışığında yapılan tespitlerin olmaması düşünülemezdi. Toplumların gelişmişlik düzeyleriyle R kompleks davranışlarının o toplumu oluşturan insanlar arasındaki yaygınlığı arasında ters orantının olduğunu söylemek gerçekçi olacaktır. Yani toplum gelişmiş ise R kompleks davranışların toplumda tutulma oranı oldukça az, toplum gelişmemişse R kompleks davranışların yayılmak suretiyle kendine yer bulma yüzdesi oldukça fazladır. Bu bağlamda insanın aklına acaba bir ülke nasıl gelişmiş sayılır sorusu gelmiyor mu? Ufak çaplı bir araştırmayla uluslararası arenada değerlendirme ölçeklerine şöyle bir göz atmak aşağıda sınırladığımız kriterlerin önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Evet, bir ülke nasıl gelişmiş sayılabilir? Bireysel özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmışsa, tam demokrasi ile ülke yönetilip temsilde adalet sonuna kadar işletilirse, adalet terazisi şaşmaz ölçü gibi olursa, devlet gerçek anlamda bütün yurttaşlarına eşit mesafede olursa, yani vatandaşlar arasında din, dil, ırk, mezhep, renk ayrımı yapmıyorsa, gelir dağılımında adaletin ibresi bir milimetre dahi şaşmıyorsa, sorgulayan, eleştiren, fikirsel bazda katkı sunan insanların önü açılıp imkanlar verilirse, toplumun okur yazar olması için seferberlik ilan edilirse, hukukun üstünlüğü ve eğitimde kalkınma öncelikli mesele olursa, liyakatlı ve ehliyet sahibi insanlar ayrım gözetmeksizin mutlaka devletçe değerlendirilirse, bilime ve bilim yuvalarına önem verilerek özgürleştirilirse, ülkenin zenginlikleri ve gelirinin aslan payı eğitime, sağlığa ve adalete aktarılarak toplumun her kesiminin hem bedenen hem de zihinsel olarak sağlıklı olmasının önü açılırsa, tarımda, sanayide ve ülke katma değerine katkı sunacak diğer alanlarda girişimciliğin önü açılırsa vesaire vesaire vesaire. Yukarıda sıralanan maddelerin Allah aşkına kime ne zararı olabilir ki? Eğer ülke gelişecekse bu yukarıda sıralanan maddeleri hayata geçirmek neden zor olsun ki? İşin özü, bir ülkede gerçek manada gelişmişlik varsa vatandaşlar arasında dışlanmışlık hissi, ötekileştirilmişlik hissi gibi bireyleri endişe ve korkuya salacak düşünceler ve yaklaşımlar minimize edilmiş demektir. Ülkesinde mutlu ve yarından umutlu olan vatandaş, mensubiyet duyduğu ülkesinde yaşamanın kolay olduğunu, rahat olduğunu ve her kademede derecede iletişim kurduğu kurum veya insanlarca önemsendiğini hisseder. İnsanlar doğduğu, yaşadığı, yarın da öldüğünde defnedileceği ülkesinde huzurlu bir şekilde yaşayarak huzur içinde ölüyorsa, yani gözü arkada kalmıyorsa, işte bu ülke gelişmişlik basamağının en üstlerinde olan ülkedir diyebiliriz. R kompleks davranışı besleyerek toplum içinde örümcek ağ gibi yayılmasını sağlayan ortam, gelişmemiş ülkelerdeki göz alabildiğince çürümüşlüklere ve mutsuzluk ormanlarını tetikleyen kaotik aşınmalara zemin hazırlayan büyük alanların açılmasına sebebiyet verir. R kompleks anlayış 3D formülü üzerine inşa edilmiş olup, işin aslı gelişmemiş ülkelerde vatandaşları kolay nasıl yönetirimin kestirmeden kurgulanmış halidir. R kompleks davranışın temeli olarak adlandırılacak kısaca 3D olarak basamaklandırılan formülün açılımı aşağıdaki şekildedir. 1. Düşman, hayali düşman. 2. Dayanışma, çürümüş örgütlenme modelleri. 3. Düşünememe, örgütlendirerek etkisi altına aldığı vatandaşların gerek kendi gerek ise yaşadığı toplumun sorunlarına kafa yormasını engelleme. Toplumda birlik beraberlik duygusallığı içinde görüntü veren kümelenmeler arasında arkadaşlıklar, dostluklar, kardeşler, aile birlikteliklerini sayabiliriz. Bu birliktelikler içindeki çatışmaların büyük ölçekli bir versiyonu sosyal alanda görülür. İnsan beyninde olduğu gibi toplumsal hayatta da bazen ilkel beyin, R kompleks hakim olur. Yani gerek insan, gerekse insanların oluşturduğu toplumda mantık gider ve yerini duygusallıkların beslediği içgüdüsel yaklaşım tarzları alır. Yani akıl, mantık ve bilim toplumdan uzaklaşır. Bilimin, fennin, mantığın ve aklın bir toplumda ve toplumun hafızasında alt sıralarda değer bulması, araştırmacı, yaratıcı üretkenliğin önünü keserek uzun vadede fertler arasında, ülkeler satında kaotik atmosferin çoğalmasına yol açacaktır. Bu durum insanlarla güneşin, yıldızların, ayın arasında bulutların girmesine sebep olacaktır. Bilimsel ve akılcı düşünmeyen beyinlerin ortaya koydukları antitez başlıklar arasında R kompleks anlayışı bir arada tutacak olan cümlelerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Sadece akılcı, mantıksal, bilimsel yaklaşımlar tamamıyla maddecidir. İşin içinde insan varsa sadece duygu olacaktır. Bilim ve akıl toplumun materyalizme götürür. Bu da dinsiz, örneğin İslam dininin akıl ve bilime verdiği önemi unutarak bir toplum yaratmanın fitilini ateşler demektir gibi yaklaşımlar toplumun beynine yapılan bazı tamponlamalardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki birçok sosyal bilimci, Goethe, Kant, Hegel gibi büyük yazarlar ve filozoflar, Alman toplumunun Hitler gibi bir diktatörün peşinden giderek neden milyonlarca insanı ölümüne seyirci kaldığını anlayamamıştır. Aslında günümüzde bunun cevabını bulmak o kadar zor değil. O dönemde Almanya'da toplum korkutularak baskılandı ve sindirildi. Yani Almanların beyninde R kompleks baskın hale getirilmişti. Araştırmalar gösteriyor ki sosyal psikolojide bir insanın beynini R kompleks seviyesine indirgemenin en iyi yollarından biri onu bir gruba dahil etmektir. Geçmişte ve günümüzde dünyadaki tüm kültür ve inanca sahip toplumlarda iç bağlarla bir grup içinde sıkı şekilde yer alma teşebbüsünde bulunması, dahil olduğu grupta aklını ve mantığını ihale yoluyla bağlı olduğu grubun yönlendirici aklına angaje ederek kendi akıl ve mantığını zoraki veya kendi isteğiyle kullanmaktan vazgeçebildiği, dünyada yaşanılan çeşitli menfi veya müspet sosyal hadiselerle ortadadır. R kompleks davranışta önemli dayanaklardan biri kitleleri korku kültüründe yaşatmaktır. Eğer bir banka şubesinde havaya bir el ateş ederseniz, eğitim seviyeleri ne olursa olsun oradaki herkesin beynini bir saniyede sürüngen canlı seviyesine indirirsiniz. Aynı şekilde korkuya dayalı politik propaganda ile kitleler R kompleks seviyesine indirilerek kolayca yönlendirilebilir. Bir anlamda insan kendi aklını hiçbir karşılığı olmadan ihaleye çıkararak kendisi sadece beynini taşıyan bir beden konumuna geçmiş olur. Bu korku kültürüne dayalı olarak insanlarda algı oluşturmak suretiyle insanları istenilen alanlara yönlendirmek medya aracılığıyla yapılan reklam sektöründe oldukça etkindir. Etkin olduğunu dönütler apaçık göstermektedir. R kompleks davranış taraftar bulmak için çatışmacı ortamı sürekli besleyen bir canavardır. R kompleks davranış modelini destekleyen tek dost insanların aklı ve mantığı ile çoğu zaman çelişkiye düşen ama insanların nazarında değişmeyen yere sahip olan insanların sadece duyguları ve içgüdüleriyle hareket etmeleridir. Okur-yazarlık oranı diplerde seyreden toplumlarda aklı, bilimi ve mantığı kullanım oranını tespit etmek hiç de zor olmasa gerek. Toplumlarda mantıksal yaklaşımlar ve çıkışlar bilgiye dayalı sorgulama kültürünü de beraberinde getirmektedir. R kompleks davranışı toplum üzerinde kullanma çabasına giren çok az sayıda bilim adamının olduğunu söylemek çelişkili görülse de maalesef yaşayarak şahit olduğumuz acı bir gerçektir. Var olma mücadelesinin içerisinde toplumun duygularını kendi emeline alet eden adamlara bilim kavramının ön takı olarak etlenmesi o adamları dünyada içine düşünülen aciziyet halini düzlüğe çıkarmak için bilimsel bir mertebe sunmak suretiyle kurtarmaz. Her şeye rağmen R kompleks davranışın panzehiri özgüveni yüksek ve kendinden emin bireyler yetiştirecek strateji ve planlamaları yapacak zihniyetlerin başarısı ile eşdeğer olup bu zihniyetlerin başarısı insanların biraz da duygusal varlık olduklarının farkına varmalarıyla mümkündür. İnsan mekaniksel bir varlık değildir. İnsandaki duygu, içgüdü doğru alanlara kanalize edilirse oluşacak insancıl toplumunun akıl ve bilgiye değer vererek ve öncüleyerek yol alması süreci geriletmek yerine sürece değer ve kalite katacaktır. R kompleks yaklaşımlarla savaşırken duygu ve içgüdüden oluşan A grubu ile akıl ve mantıktan oluşan B grubu arasında bir tercih yapmaktan ziyade ince çizgileri iyi ayırt etmek hedefe ulaşmada kesin sonuç olacaktır. Günümüzde ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanları açısından uluslararası insanı gelişim endekslerine ait tabloları incelediğimizde toplumları R kompleks davranışsal yaklaşım modelleriyle yöneten devletlerin dünya klasmanlarındaki yerlerinin hiç iç açıcı olmadığını görürüz. Ben yerine biz şeklinde hareket edersek ve ona göre adımlar atarsak egolarımızı bir kenara bırakıp toplumcu anlayışla daha doğru hamlelerle dünyada teşekkül etmiş bütün milletler açısından R kompleks anlayışı tarihin derinliklerine gömeriz. İnsanlara sorumluluk verip karşılığında özgüvenin elinden alınması, başka bir tarifle kompleks bir insana ciddi bir sorumluluk verilmesi ve yetkilendirilmesi insan hayatını kolaylaştıran çözümler sunmak yerine insanlık sonu görünmez darboğazlara sürüklenir. Yaşanabilir bir toplum, bir ülke, bir dünya adına mutlaka topyekin R kompleks yönetim modellerini uygulayan anlayışlara karşı mücadele etmemiz gerekir. Unutmayalım ki insan, aklı olan, mantığını kullanabilen, bilgiye aç, duygusal olan ve değerleriyle yaşamayı da seven üstün bir varlıktır. Toplumsal hareketlenmelerde akıl ve duygu arasındaki ilişkiyi dengede tutmak insanların, dolayısıyla toplumların faydasına olacaktır. 8. ayrımın sonu, sayfa 129.